Ayrım 38 Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier. Sayfa 501. 78. Bölüm. Mustafa Kemal 18. General Liman von Sanders bir keresinde Türk subaylarını birbirleriyle işbirliği yapar hale getirmenin aralarındaki rekabet yüzünden imkansız olduğunu söylemişti. Oysa Samsun'da Mustafa Kemal imkansızı gerçekleştirecek bu zor süreci başlatıyor. Britanyalılar onun aslında neyin peşinde olduğunu çok geç algılıyorlar. Kemal'in görevi Müslümanlardaki endişelerden yararlanmak. Doğu'da büyük savaş sırasındaki kötü muamelenin öcünü almaya niyetli Ermenilerin geri dönmeye başladığı, Fransız işgali altındaki Kilikya gibi yerlerde Kürtleri endişelendirenler Ermeniler. Batı'da Balkan savaşları sırasında Rumlar tarafından 1914'te boşaltılmış olan evlere yerleşmiş Müslüman mültecileri, şimdi bu Rum mültecilerin geri dönmesi gibi bir tehdit altında. Bütün taraflarca yapılmış o eski aptallıklar ve haksızlıklar öylesine fazla rüzgarın tohumlarını ekmiş ki, şimdi Mustafa Kemal bir yığın fırtına biçiyor. Britanyalı bir yüzbaşı L.H. Hurst ona göz kulak olmak üzere gönderiliyor ve Mustafa Kemal kendisine nezaketle muamele ediyor ama kuşkularını yatıştırmıyor. Britanyalılar Mustafa Kemal'in İstanbul'a geri çağrılması için hükümeti ikna ediyorlar. Gitmiyor. Zamanını gerekli temasları kurmak için ülkenin mükemmel telgraf sistemini sonuna kadar sömürerek geçiriyor ve faaliyetleri askeriden ziyade politik bir hal alıyor. İnsanın kendi ön yargıları ve eğilimleri çerçevesinde ya terörist, eşkıya ya da özgürlük savaşçısı olarak tanımlayabileceği başı bozuk çeteleriyle bağlantı kuruyor. Yunanlılara silahlı direniş, işgalci Yunan kuvvetlerinin sebep oldukları hasar ve ekonomik çöküşe bir yanıt olarak batıda başlıyor. İstanbul'daki hükümeti müttefikler karşısında ayaklarının üstünde dikilip Türk çıkarlarını savunmakta yetersiz olduğu her geçen gün daha aşikar hale geldiğinden hayati öneme haiz bir dönüm noktası yaklaşmakta. Er ya da geç bir başka yerde milliyetçi yeni bir hükümet kurulmak zorunda. Kemal hükümetin telgraf sistemini kullanmasına getirdiği bir yasaklamaya meydan okuyor ve işbirliğine yanaşmayan telgrafçıyı savaş mahkemesiyle tehdit ediyor. Dönüm noktası Kemal ile subay ve yüksek mevkilerdeki arkadaşlarının Erzurum ve Sivas'ta iki kongre toplamasıyla geliyor. Süreç Bolşevik Rusya'nın müttefiklere yönelik düşmanlığını sömürmeye başlıyor ama bağımsızlığını da koruyor. İstanbul hükümeti Kemal'i yerinden oynatmaya gücünün olmadığını anlıyor. Padişah'tan itici gücünün yalnızca vatan sevgisi olduğunu anladığına ve belki birkaç ay izin alması gerektiğine dair uzun bir mektup alıyor. 5 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal, Savaş Bakanlığı'nı artık İstanbul hükümetinin değil ve fakat milletin hizmetini yapmakta olduğu doğrultusunda bilgilendiriyor. 9 Temmuz'da Savaş Bakanı ile Mustafa Kemal telgraf başında saatler geçiriyorlar ve Kemal istifa ederken bakan da aynı anda onu işten azlediyor. Yerine 3. Ordu müfettişi olarak Kazım Karabekir atanıyor ama Karabekir arkadaşının tarafını tutuyor ve önemli liderlerin katıldığı bir toplantıda azledilmiş olsa dahi herkesin emirleri Mustafa Kemal'den almaya devam edeceği kararlaştırılıyor. Ancak Kemal umutsuzluktan perişan, zira meşruiyetini yitirdiğine inanmakta. Ne var ki bu hali Kazım Karabekir'in gelmesi, kendisine selam vermesi ve hala komutan olduğunu söylemesiyle aniden geçiyor. Karabekir sözünü kanıtlamak için beraberinde bir süvari kıtası ile bir araba getirmiş. "Paşam hepimiz hizmetinizdeyiz" diye beyan ediyor. Erzurum'da bir kongre toplanıyor ve Kemal ile Karabekir buna birlikte gidiyorlar. Bir koyun kesiliyor, dualar ediliyor ve politik demokrasi başlıyor. Kemal başkan seçiliyor ve hitabet ustalığından sonuna kadar yararlanarak milletin halinden ve müttefiklerin haksız baskısına maruz kalmasından bahsediyor. Padişaha sadakat bildirileri yapılıyor ve modernistlerle gelenekçiler arasındaki bölünme hemen kendini gösteriyor. Başkanın general kıyafetinde olmasına gelen itirazlara bir yanıt olarak validen sivil kıyafetler ödünç alıyor. Kongre bağımsızlık bildirisi anlamına gelen bir şart ile son buluyor. Kemal bir Kürt aşiretinin reisi ve bir Nakşibendi şeyhi gibi insanlarla çalışmak zorunda kalmaktan hoşnut değil. Ama kimlerden oluşursa oluşsun bu komiteyi kendi amaçları için kullanmak niyetinde. İstanbul'da ise Paris Barış Konferansı'nda müttefikler karşısında hiçbir başarı elde edemeyen hükümet gitgide zayıflamakta. Sivas'ta bir başka kongre düzenleniyor ve Mustafa Kemal buna katılmak için emekli bir binbaşının tasarrufunu ödünç almak zorunda kalıyor. Bir makineli tüfek müfrezesi eşliğinde yola çıkıyor ve konvoyun başındaki aracın üstüne de bir makineli tüfek monte edilmiş durumda. Nakşibendi Şeyhi ile birlikte yalnızca üç ilkeye inanan Dersim Kürtlerinin denetiminde olan bir bölgeden geçmek zorundalar. Bu ilkelerden biri tamah, diğeri şiddet ve üçüncüsü de bu ikisi dışında hiçbir ilkeye sahip olmamak. Konferansta İttihat ve Terakki Komitesi'nin bir daha canlandırılmaması ve herhangi bir politik partinin partizanları haline gelinmemesi kararlaştırılıyor. Jön Türk dönemi kapanmıştır. Konferans ateşkesle kararlaştırılmış olan sınırlar içinde ulusal bağımsızlık isteğini onaylıyor. Bir başka deyişle Arap topraklarından kurtulmayı istiyor. Araplar büyük savaşta ya kötü dövüştüler ya da Britanya'nın tarafına geçtiler ve Türkler artık onlarla hiçbir ilişkileri olsun istemiyorlar. Kemal ile arkadaşları Başkan Wilson'ın ulusların kendi kaderlerini tayin etmesiyle ilgili olarak öne sürdüğü ilkeleri bütünüyle benimsiyorlar. Ülke kendine gelirken bir Amerikan mandasından bahis geçecek, ne var ki Kemal yardımı hegemonyaya tercih ediyor. Herkesten yardım alacak, yeter ki kimse ona ne yapacağını söylemesin. İstanbul'da yeni savaş bakanı Mustafa Kemal'i tutuklaması için bir Kürt süvari müfrezesi yollamaya karar veriyor. Ve Britanyalılar Kemal'in planlarını bozmak için Kürt milliyetçiliğini sömürmeye çalışıyorlar. Ancak bunlardan bir şey çıkmıyor. Çünkü Kemal Kürt aşiret reisleriyle arkadaş olmayı başarmış. Kemal padişahın kendisine karşı bir komplo düzenlemeye çalıştığından kuşkulanıyor ama sesini çıkarmıyor. Milliyetçiler hemen hemen her yerde sivil denetimi ele geçiriyorlar. Britanyalılar onlarla çatışmaya girmemek ve Osmanlı hükümetinin sonu iç savaşa varacak biçimde eyleme geçmek zorunda bırakmamak için geri çekilmeye başlıyorlar. Sadrazam istifa ediyor. Sivas'ta Mustafa Kemal'in diktatörlükle eş anlamlı güçler edinmeye başladığı açıkça anlaşılıyor ve bundan hoşlanmayan bir sürü insan var. Kemal kaotik dönemlerde insanın ellerini temiz tutarak yönetemeyeceğini keşfediyor. Harekatına fon oluşturmak için vergiyi arttırıyor. Bu ulusal seçim zemininde hem subaylar arasında hem de ülke çapında görüş ayrılıkları komplolar karşı komplolar gırla gidiyor. Bu arada yürütülecek savaşlar da var. Kemal müttefiklere doğrudan doğruya karşı çıkmayı göze alamadığından Fransızların üstüne kendisine nom de guerre olarak Kılıç Ali'yi seçmiş bir beyefendinin komutasında başı bozukları yolluyor. Dipnot nom de guerre, lakap, takma ad. Fransızlar anlıyorlar ki yalnızca Arap ve Türk milliyetçileriyle karşı karşıya değiller. Fakat hem kendi Ermeni lejyonerlerinin yüz kızartıcı davranışlarıyla hem de Britanyalıların planları, komploları ve hırslarıyla uğraşmak zorundalar. Clemenceau seçimi kaybediyor ve bir şeylerin değişeceği açıkça anlaşılıyor. Milliyetçi karargahın Sivas'tan Ankara'ya taşınması kararlaştırılıyor ve Kemal Ermeniler için açılmış bir Amerikan kolejinin müdiresinden benzin ile lastik ödünç alıyor. Osmanlı Bankası'nın Sivas şubesi müdür hasta taklidi yapmaktan vazgeçip krediyle çıka gelene kadar Kemal'in bir görev arkadaşı tarafından muhasara altına alınıyor. Kemal bir yangın ile kenti müreffeh hale getirmiş olan Hristiyanların sürülmesi yüzünden ekonomik yıkıma uğramış bir kasaba olan Ankara'da hoş karşılanıyor. Ulusal seçim yapılmış ve Kemal de şahsen parlamentonun bir üyesi haline gelmiş ama o Ankara'da kalıyor. Artık İstanbul'daki parlamento destekçileriyle dolup taşmakta. Hükümet rütbelerini iade ederek ordudan azledilmesini geçersiz kılıyor ama Kemal yine de işbirliğine yanaşmıyor. Yunanlıları Smirna bölgesinden sürme konusundaki niyetini açıklıyor ve yeni ülkenin yazgı insanlarından biri olan Albay İsmet Ankara'da bir süreliğine kendisine katılıyor. Kemal ile İsmet eylemleri çoğunlukla barbarca, kaprisli ve üretkenliğe karşıt olan başı bozuklarla sonuna kadar iş göremeyeceklerini anlıyorlar. Ve böylece düzenli ordunun kuruluşu süratle ilerliyor. Bu arada Kemal Britanyalılara diş göstermek zorunda. Hükümetin işlerine karışıyor ve kabinede kimlerin olacağını dikte ettirmeye çalışıyorlar. Kemal ülke satındaki görevlerine Britanyalı ordu müfettişlerini tutuklamaya hazır olmalarını emrediyor. Kilikya'daki Fransızlara karşı askeri baskıyı arttırıyor ve olağanüstü cesur bir gerilla çetesi Gelibolu'daki Fransız silah deposunu basarak tamamen boşaltıyor. Kemal Ankara'da marjinalleştiğini hissetmeye başlıyor. Milliyetçi politikalar İstanbul'da onsuz alıp başını gitmekte. Mamafi ilginç bir şey oluyor. Türkiye kelimesi Osmanlı İmparatorluğu'nun dışında kalan ülkelerde yüzyıllardır kullanılmakla birlikte ilk defa İstanbul'daki bir resmi belgede de kullanılıyor. Bu kelimenin kullanılması Türklerin kendilerini Anadolu Anakarası'nın sakinleri olarak görmeye başladıklarının altını çiziyor. Onlar artık kendilerini Osmanlı diye düşünmüyorlar ve böylece Arabistan'daki veya eski imparatorluğun herhangi bir yerindeki dindaşlarıyla birlik duygusunu yitiriyorlar. Türkiye Türkler tarafından kullanılan bir kelime haline geldiğinde bu ulemanın Yunan rüyası Büyük Yunanistan kadar fantastik bir fantezi olan Müslüman idealistlere özgü pan-İslamcı rüyanın da sonu oluyor. Paris Konferansı'nın müttefikleri kafa karışıklığı içinde çamura saplanıyorlar. Türkiye ile nasıl başa çıkılacağı konusunda farklı fikirleri var. İtalyanlar milliyetçilere bilgi sızdırıyorlar ve Kemal Ankara'daki Fransız müfrezesinin komutanına güven beslemekte. Britanya İstanbul'u hantal ve kanlı bir operasyonla işgal ediyor. Milliyetçi liderler hemen oracıkta tutuklanarak Malta'ya gönderiliyorlar. Bu Kemal'in olmasını umut edebileceği en harika şey. Britanyalılar meşru hükümeti lağvediyor ve geride hiçbir milliyetçi lider kalmamasını güvence altına alıyorlar. Kemal Osmanlı Devleti'nin son bulduğunu açıklıyor. Diyor ki, Türk ulusu bugün uygarlık kapasitesini, yaşama hakkını ve bağımsızlığını, bütün geleceğini savunmak zorunda bırakılmıştır. Britanyalı subayların tutuklanmasını emrediyor ve bu subaylar fiilen rehine haline geliyorlar. İstanbul Parlamentosu Britanya'nın edimini protesto için kendini dağıtıyor ve Kemal yeni seçimleri örgütleyince milletvekilleri anında Ankara'da toplanıyorlar. Milliyetçi entelektüeller ile eylemciler de durdurak bilmeden Ankara'ya akın ediyorlar. Bir kere 12. Kolordu'nun kumandanını da kendi yanına çekince, Türkiye'nin işgal edilmemiş kısımlarında bütün gerçek güç fiilen Mustafa Kemal'e devrolmuş oluyor. Eski bahçeye dönersek kimse bu olayları izleyebilmiş değil. Haberler büyük kentlerden kasabalara yavaş yavaş sızmakta ve vardıkları zamanda bir yığın değişimden geçmiş olmakta. Buralarda güncel meşguliyet gitgide daha da tehlikeli bir hal almış olan kanun kaçaklarıyla haydutlar belası. Rüstem Bey bunların izlerini sürüp yakalamakla sorumlu ve dağlarda ordudayken yaşadıkları kadar kötü, pek çok şiddetli çatışmaya tanık olmuş durumda. Bu bir gerilla savaşı, sinir bozucu bir pusu kaosu, bilinmedik yerlerde uzun ve zorlu verimsiz taban tepmeler, korkunç sürprizler, belirsiz yönlerden gelip kayalarda seken tek kurşunlu atışlar ile kısa ve vahşi çarpışmalar demek oluyor. Rüstem Bey zayıflamış ve güneşten yanmış, binici çizmeleri o kadar aşınmış ki artık cilalamanın pek yararı kalmamış. Onun yerine tereyağıyla yağla ovuyor. Fesinde bir kurşun deliği ve sağ kolunda uzun bir süvari kılıcının yara izi var. Ne zaman evden ayrılsa Leyla Hanım endişeyle ağlıyor ve ne zaman eve dönse bu sefer de sevinç gözyaşları döküyor. Milisleri ihtiyar adamlardan, küçük oğlan çocuklarından, sakatlıkları kısmi olanlardan ve çömlekçi İskender gibi askerlik hizmetinden her nasılsa kaçmış olanlardan oluşuyor. İskender hevesli bir yasa dışı avcı ve Abdülkrisostomos'tan satın almış olduğu tabanca ile av tüfeğini kullanma fırsatı bulmaktan hoşlanıyor. Kırlık alanlarda uzun yürüyüşler yapmanın ve kamp ateşlerinde kuş çevirmenin tadını çıkarıyor. Ne yazık ki İskender kötü bir atıcı, tetiği çekmekte aceleci davranıyor ve görüşü de kısmen bozuk. Bu nedenle onun katkısı yalnızca çarpışmaların gürültü patırtısına ilavede bulunmaktan ibaret. bir keresinde alameti farikası daima koyu kırmızı bir gömlek giymek olan ünü kötü kanun kaçak Kızıl Kurt'u bir yamacın üstüne doğru sıçrayıp giderken vurma şansını yakalıyor. Ama kurşun patlamıyor ve o tüfeğinin kuyruğunu toplayana kadar çok geç oluyor. İskender yiğitliğiyle gurur duyuyor ve yalnızca henüz kanıtlamayı beceremediğine üzülüyor. Diyor ki sabırlı avcı ödülünü alır. Bazen Abdülkrisostomos'un namluyu düz yapıp yapmadığını ve bütün kurşunlarının bozuk çıkıp çıkmayacağını merak ediyorsa da işin aslı o ki bir keresinde Rüstem Bey kendi merakını gidermek için tüfeği denediğinde 150 metre uzaktaki bir duvarın üstüne duran şişeyi vurmuş bulunuyor. Aynı şeyi İskender denediğinde ise iki adım ötedeki bir taştan kıymıklar kalkmakta. 79. Bölüm Ben Filotei 13. Bir keresinde incir toplamak için çok uzaklara gittiğimi hatırlıyorum. Çok fazla incir toplamıştım çünkü hem babamın hem de Rüstem Bey'in evine gerekiyordu. Sonra İbrahim belirdi. Söyleyecek hiçbir şeyi olmayan keçi gibi melemişti. O yüzden gelmekte olduğunu biliyordum. Bir çalının ardından fırlayıp her zamanki gibi beni güldürdü. Sonra oradan çıkıp yanıma geldi ve elimi tutup öptü. ''Küçük kuşum'' dedi. Ben de ''Neden bana hep küçük kuş diyorsun?'' diye sordum. O da ''Çünkü sen narin ve güzelsin. Çalışırken şarkı söylüyorsun. Ben seni hep küçük bir kuş gibi düşünüyorum.'' Birdenbire aklıma sen gelince ''Ah küçük kuş bu'' diye düşünüyorum. Hani kara tavukla kardeşin Mehmetçik uçmaya çalışmışlardı da kollarını çırparak koşuşturmuşlardı ama işe yaramamıştı. Hatırlıyor musun diye sordum. O da biraz düşündükten sonra dedi ki galiba kollarda tüy olmadığı için. Eğer kollarımızda tüy olsaydı uçabilir miydik dersin diye sordum. O da belki uçamazdık. Eğer bu mümkün olsaydı biri çoktan yapmış olurdu şimdiye kadar dedi. Ben de ne kadar özgür olurduk düşünsene. Dağın tepesine uçardık ve orada bizi ayıplayacak kimse olmazdı ve kimse de bizi görmezdi dedim. Bir dahaki sefere görüştüğümüzde uçmakla ilgili bir rüya gördüm ve uyandığımda aklımda bir mani vardı dedi. Mani mi? Hatırlayabilir misin? Okumaya başladı. Kartala hiç acıma, göklere tırmanan ve uçan ama küçük kanatsız kuş için ağla. Ateşe ulaşacaklar, çok yükseğe uçan o kuşlar ve bütün tüyleri yanıp düşecek ve ölecekler. Bir kuş ki iki yuvalı, sade biri kalır ve kanatları yanıktır, artık uçamaz bir daha. Yükseğe yuva kursam değer, dallar kırılıp çökse, benim küçük kuşum da gider ve ben ölürüm acıdan. Ah benim küçük kuşum, kim düşer peşine senin? Kim koyar kafese, kim sarar sevgiyle? Mümkün değil ki yakmak, bir mum ki damlamayacak. Ve mümkün değil ki sevmek ve hiç gözyaşı dökmemek. Ah İbrahim bu sözler nereden çıktı diye sordum. O da bana onları gece getirdi dedi. Ben de bu sözlerle meşhur olurdun sen eğer padişah sarayında bir bilinsen dedi. Beni padişah sarayında hiç tanımayacaklar. Bazen bir kartala benzediğimi hissediyorum. Güçlü olduğumu ve yüreğimde bir bütün olduğumu hissediyorum. Sanki bir şey başarmışım gibi. Sanki dünya altımda kalmış, ben ona ve ötesine bakıyormuşum gibi. Sanki göklerin efendisi olduğum için yerin de efendisi olabilirmişim gibi. Ama ben toprağa bağlanmışım. Ben her zaman toz eşeleyeceğim, tıpkı bir tavuk gibi. Sonra duraladı ve benden uzaklaşıp bir kartal olabilirdim ama Allah benim kanatlarımı kırpmış dedi. Ben ne tür bir kuş olurdum diye sordum. Birkaç dakika düşündü ve keklik dedi. 80. Bölüm Mustafa Kemal 19. Özellikle Çerkez topluluklarında Kemal'in yandaşlarıyla padişahın yandaşları arasında zımnen bir sivil savaş var. Şeyhülislam milliyetçilerin imansız olduklarını ve öldürülmelerinin caiz olduğunu beyan eden bir fetva yayınlıyor. Ankara müftüsü ise 250 meslektaşı tarafından imzalanmış bir karşı fetva yayınlayarak Halife Sultan imansızların elinde esir bulunduğundan baskı altında yayınlanan fetvaların geçersiz olduğunu beyan ediyor. Kemal akıllıca ve tabii ki kinik bir tavırla Ankara Meclisi'nin güzel bir cuma günü Kur'an ve hadisler okunduktan sonra açılmasını sağlayarak sofuların ve siyasi tutucuların endişelerini yatıştırıyor. Peygamberin sancağı ve sakalından bir parçayla resmi geçit yapıyor. Halife Hazretlerinin güvenliği için kurbanlar kesiliyor, dualar okunuyor. Milliyetçiler ülke satında buna benzer törenler örgütlüyorlar ve Allah büyük diye şevke gelen çok insan oluyor. Kemal Cumhurbaşkanı seçildiğinde padişahın yabancı müdahalesi olmaksızın sonsuza kadar hükmedeceğine ilişkin umudunu beyan ediyor. Kemal gerçeği nasıl gizleyeceğini biliyor. Bir gün sonra silah, cephane ve 5 milyon ruble talep ederek, kendi jargonlarıyla hitap ederek Moskova'daki Bolşevikleri ayartmaya girişiyor. Ardından padişaha sadakatini ifade eden bir telgraf yolluyor. Sonra da padişah yanlılarının peşine adam takıyor ve kolayca yenilgiye uğratarak liderlerini astırıyor. Çok sayıda düşman kaçıyor ve taraf değiştiriyor. Britanyalılar başkentten uzak tutmak amacıyla Kemal'in askerlerini bombalıyorlar. Britanyalıların acilen yeni müttefik askerlere ihtiyacı var ve yakında olan yalnızca Yunanlılar. Yunanistan Başbakanı Eleftherios Venizelos fırsatı değerlendiriyor. Venizelos eğer Türkiye ile savaşa girerse destek almayacağı konusunda uyarılmış bulunuyor. Ama şimdi Britanyalılara yardım etmek için bir tümen göndermeyi öneriyor ve karşılığında Smirna bölgesine birlikte yapılacak bir harekat için izin kopartıyor. Britanyalıların nihai olarak kendisini destekleyeceklerine inanarak ve bir fait accompli yapmayı umarak, dipnot oldu bitti, bu izni tam ölçekli bir istila için bir carte blanche diye kabul ediyor. Dipnot açık kart. Yunan birlikleri kendilerine çizilmiş olan sınırın ötesine geçerek ilerlemeye başlıyorlar. Doğuya ve kuzeye doğru yol alıyorlar. Ege kıyısını ve Marmara'nın güney sahillerini işgal ediyorlar. Türk birlikleri uzaktalar. Farklı yerlerdeki isyanları bastırmakla meşguller. Yunanlar Bursa'yı da alıp Uşak'a doğru 300 kilometre ilerliyorlar. Uzakta Trakya'nın doğusunda da Osmanlı garnizonlarını aşıp Edirne'yi işgal ediyorlar. Kemal Ankara'da meclisin öfkesine cihat ilan ederek karşılık veriyor. Kavgacı bir Çerkez savaşçısı Yunanların üstüne sevk ediliyor ve başı bozuk kuvvetler Yunanları Demirci'den sürüp çıkartıyor. Ortodoks İslam'ın merkezi olan Konya'da karşı milliyetçi bir ayaklanma oluyor. Güneydoğu'daki Kürt milliyetçileri de ayaklanıyorlar ama iki grup işbirliği yapacak beceriyi gösteremiyorlar. Kemal ikisini de eziyor. Müttefikler umutsuz padişahı Sevr'de padişahlığının tamamen parçalanmasını kabul ettiği bir anlaşmaya rıza göstermesi için zorluyorlar. Ancak antlaşmanın yasallaşabilmesi için artık var olmayan Osmanlı parlamentosu tarafından onanması gerek. Padişah dahil İstanbul'daki herkes açısından milliyetçilerin Türkiye'nin yegane umudu olduğu aşikar ve onlara yönelik bütün resmi faaliyet tamamen duruyor. Kemal batıdaki Yunanlarla uğraşmazdan evvel doğuyla başa çıkmak zorunda. Sovyetler Azerbaycan'ı alıyor ve sanki Ermenilerin Müslümanları sınır dışı ettiği, ordunun Çar ordusundan subayların denetiminde olduğu Ermenistan'ı da alacaklarmış gibi görünüyor. Kemal iki tarafında suyuna giderek hem Sovyetlerden hem de Britanyalılardan yararlanıyor. Kendi Bolşevik Partisi'ni kuruyor ve kendilerini fena halde şaşırtarak partide arkadaşlarını görevlendiriyor. Arkadaşlarının himayesinde olmadığı sürece komünist faaliyete izin yok. Aynı anda Kars'ı alan Kazım Karabekir'i serbest bırakarak Sovyetlerin Ermenistan'a ilişkin hırsını erkenden engellemiş oluyor. Nihayetinde Karabekir Ermenileri kutsal dağları olan Ağrı'nın ötesine itekliyor ve hala geçerli olan sınır çizgisini sabitleyen bir anlaşma yapılıyor. Kısa bir süre sonra Ermenistan Bolşevikler tarafından alınacak ve demir perdenin ardında kutsal dağ görüş mesafesi içinde ama kalp duracak kadar erişilmez, katlanılmaz bir alacakaranlığa gömülecek. Başkan Wilson'ın 4 gün sonra açıklanacağı bildirilmiş olan Ermenistan'la ilgili arabuluculuk çalışmasının metni bu olaylar yüzünden gülünç kaçacak ve yayınlanmayacak. Türk ve Sovyet sınırları artık bitişmiş durumda ve Kemal açısından silahlarını, altını ve tıbbi malzemeyi almak fevkalade kolaylaşmış. Güneyde Kilikya'da Kemal'in adamları çoğu zaman büyük bir başarıyla Fransızlara karşı çıkıyorlar. Bir olayda karşısında 15 bin asker bulunduğuna ilişkin bir sanrıya kapılan Fransız komutan 500 adamını kuş tüfeğiyle silahlanmış bir avuç köylüye teslim ediyor. Fransızlar Suriye'de tutunmaya gerçekten önem veriyorlar ve Kemalistlerin Yunanlılarla ne yapacağını görmek üzere bekliyorlar. Kemal Helen istilacılarla halvet olmadan önce kendi yasalarını kendi koyan, emirlere itaat etmeyen, bağımsız eylem yapan ve stratejiyi zorlaştıran başıbozuk çetelerini de nötralize ediyor. Tapınılacak kadar güzel Fikriye'yi İstanbul'dan kendisine yoldaş olsun diye getirtiyor. Fikriye 23 yaşında, iyi bir müzisyen, sağlığı pek iyi değil ama tam bir hanımefendi ve asla şikayet etmiyor. Mustafa Kemal şimdilik onunla mutlu bir biçimde yaşamakta. Evlenmeyi düşünmüyor. İşte tam bu noktadadır ki Fritz ile Moritz kazayla tarihin gidişatını değiştiriyorlar.